Ayrım 16, sayfa 287. Özetle, Alamut Rud'un sinikal eksene bağlı olmaması gerçeği. Şakrak'ın batısındaki eksenin, bu eksen kuzey kıyısındaki nehir kollarının yelpazesiyle bağlantılıydı. Güneyinde bir çatlak olmasıyla ilintilidir. Drenaj gelişimi ise başka özellikler tarafından da koşullanırken Muallim Kilaya'daki akıntı sınırlanması ve rüzgar farkı gibi Kuşi'nin yaşlı ve verimli göl tabanı Andi'deki lav setine bağlı görünür. Buna benzer özellikler vadi ekonomisinde başat bir rol oynamaktadır ve ana akımın güneye doğru göçtüğü gerçeği açıktır. Bu, nehrin kuzeyindeki alanın güney tarafındaki dik miosen eğimden daha az sarp olmasına ve daha geniş bir sürülebilir alana sahip olmasına sağlanmıştır. Ayrıca daha yağışlı olan kuzey tarafından gelen akıntılar güneydekilerden daha güvenlidir. Ve bu ırmak kollarının Alamut Rud'la birlikte oluşturduğu alüvyon bölgeleri sulamaya uygun araziler yaratmıştır. Doğallığında bu bölgedeki yani kuzeydeki kalelerin ve köylerin nüfusu daha fazla olmuştur. Dahası nehrin kuzey tarafındaki eğimler güneydekilerden daha fazla güneş ışığı almaktadır. Her ne kadar bu özellik bunaltıcı yaz günlerinde bir dezavantaja dönüşse de sıcaklık bazen 100 Fahrenheit'a kadar yükselir. Kuzey tarafındaki köyler ilkbahar ve sonbaharda güneşten daha çok faydalanır ve daha iyi mısır ürünü alırlar. İklim, jeomorfoloji, doğal ürün, mısır. Elbrus sıcak, sarı ve çölümsü özelliklere sahip, yılda 250 milimetreden daha az yağmur. İran'ın orta kısımlarıyla Hazar'ın serin yeşil ormansı yıllık yağış miktarı 1500 milimetre eğimleri arasında doğal bir sınır oluşturur. Dağların yükseltilerinin 5400 metreye kadar çıktığı gerçeği önemli bir fark oluşturuyordu. Ancak bu büyük yükseklik, sınır bölgesindeki bitki örtüsünün her iki tarafında genel özelliklerine sahip olmasına neden oluyordu. Bunun için örneğin Elbruz'un kuzeydeki eğimlerinin tipik bitki örtüsü olarak bilinen ormanların sınırı, kuzeydeki alçak eğimler ve dağ etekleriydi. H. Bobakin, Die Tahte Sulain Mangrupe, Nordiran adlı makalesindeki haritada gösterildiği gibi ağaçlar 2250 metrekarelik yüksekliğe kadar devam ediyor ve biraz daha bodurlaşıp fundalıklar halinde 2700 metreye kadar çıkıyordu. Bu milimetre tarzı eğer sınır göze çarpan bir şekilde belli değilse kullanılırdı. Bu açıdan Alamkuh'un doğusundaki Tahke Gali Boğazı'nda fundalıkların Hazar bulutları arasındaki sınırı nasıl belli ettiği de dikkate değerdi. Boğaz, Hazar'ın nemli havasının ve ona bağlı olarak gelişen bitki örtüsünün önünde bir bariyer oluşturuyordu. Vadideki dizilimin yerel etkileri olmasına rağmen bulutların sınırını etkileyen iki etmen vardı. İlki, Hazar hava kütlesinin kuzeye bakan soğuk kökeninden kaynaklı ağırlığıydı. İkincisi de hava kütlesinin güneye görece daha güçlü olmasıydı. 10 Eylül 1959'da 6900 metrelik bir yükseklikte 5 gücünde olduğu tahmin edilen bir güney rüzgarı esmiş ve bu rüzgara güçlü bir fön eşlik etmişti. Yani Hazar bulutunun sınırı alçalan fönün yüksekliği güçlü güney rüzgarlarıyla soğuk Hazar hava kütlesi arasında bulunan bir denge tarafından sağlanıyordu. Bulutun kendisi sıcak fönün yoğunlaşması sonucu oluşmuştu. Tabii ki kışın Hazar hava kütlesi daha soğuk, daha yoğun ve yükselmeye çok az eğilimli bir hal alıyordu. Kışında İran çölünün üstünde daha yüksek bir basıncın olduğu bir dönem bulunurdu. Bu nedenlerden Hazar'daki havanın dağların içine doğru çekilmesi pek de mümkün olmuyordu. Bununla beraber Tahran'ın da dahil olduğu güney eğimleri çok soğuk kışlar yaşardı ve daha yüksekteki eğimlerde düzenli olarak kar bulunurdu. Ivanov 1928'de kışın yaptığı gezi boyunca kardan şikayet etmiştir ve Demavent'teki sönmüş yanardağ 5400 metre yılın tüm zamanlarında karla kaplıdır. Diğer taraftan Hulagu Khan'ın buraya yapılacak seferin kıştan önce ya da sonra sonlandırılmasına dair var olan genel kanıdan rahatsızlık duyduğu anlatılırdı. Maksim'in çökelmeyle karakterize olan bu iklim tipi batıdaki yüksek havaya bağlıdır ve dağların bu havaya doğru yaptığı çıkıntının boyutları hayati önemdedir. Bu önem yalnızca var olan iklimden değil, aynı zamanda önceki dönemlerden kaynaklanan jeomorfolojik kalıntılardan gelir. Bu son belirtilen noktaya dair kanıtlar. Buzun önemli bir erozyon aracı olduğu yüksek dağ bölgelerinde bulunabilir. Ağustos'ta bile 3600 metre yüksekliğindeki kuzey yüzündeki eğimlerde buz kalıpları bulunabilir. Bu buzlar incelenince solifikasyonun ve diğer buzsal işlemlerin izleriyle de karşılaşılabilir. 4500 metre yüksekliğindeki Alamkuh, Tahtı Süleyman'ın güney eğimleri bile bir buz yalağı gölü oluşturan mükemmel buz yalağı sıralarının izleriyle doluyken kuzey eğimleri buzullarla kaplıdır. Bununla birlikte daha önce yaşanan buz devrini karakterize eden özelliklerle U şeklinde vadiler ve bozkırlar benzer olan çok fazla özellik yoktur. Çünkü bu özellikler güçlü Hazar akınları tarafından çözülmüştür. Aslında erozyon vadinin doğusunda Nazarkuh'ta gözlemlenen 1500 metre yükseklikteki birikintilere benzer. Her biri erozyonun önceki aşamalarını gösteren kütleleri de açıklayabilir. Akıntı ve erozyon bol sulu 1500 milimetre Hazar eğilimlerinin görüntüsünü oluşturan temel faktörlerdi. Ancak Alamut gibi kuytu vadilerin yanı sıra yağışların düzensiz olduğu ve yıllık 750 milimetreye ulaştığı güneydeki eğimlerin belirgin bir özelliği kuruluktu. Alamut'ta Hazar'dakiler gibi erozyon etkisi yaratmayan düzensiz akıntılı nehirlerin oluşturduğu boğazlarla ayrılmış bir taşlı bir platodur. Yani 80 kilometre genişliğindeki dağlarla toprak yapısında ve dolayısıyla tarımsal yapısında büyük bir değişkenlik vardır. Dahası iklimdeki geçmiş değişikliklerden dolayı arazi oluşumlarında nitelik değişmesi de olmuştur. Özetlersek, toprak yapısının geneli karmaşık bir jeomorfolojiye sahiptir ve güneydeki dağ sıralarında bulunan kuru alanlardaki geçmişteki soğuk ikliminin etkilerini gözlemlemek daha yakışlı olan kuzeyden daha kolaydır. Bunun için örneğin Tahran yakınlarında etrafı çakıllarla çevrili tepeler varken Alamut'un kendisi Alamut kayalığının volkanik dağın kuzey yüzünde iyi gelişmiş bir buz yalağıdır ve bu yüzden ikincisi daha dayanıklıdır. Güneydeki dağlarda yüksek soğukla alçak kuru arasındaki sınırı açıkça belli edecek jeomorfolojik bir sınır olmamasının yanı sıra sınır olabilecek herhangi bir bitki örtüsü farklılığı da yoktur. Güney eğilimlerinde aşırı soğuk bozkırımsı alanlar aşağılara doğru sıcak bozkırlara varır ve bu sıcak bozkırlar Hazar taraflarından düzenli yağış gelmediğinden oluşur. Bu açıdan Alamut'taki yıllık 750 milimetrelik görece yüksek yağış şaşırtıcı görülebilir. Ama bu yağış Hazar bulutunun Elbruz'da bulunan kısmındaki bir gediye bağlıdır. Tıpkı bulutların Sefit Rud Vadisi'nden Kazvin'in üstündeki merkez düzlüğe süzülmesi gibi. Bu tarz karakterler sıklıkla Elbruz'un her iki tarafındaki hava kütlelerinin en az durağan olduğu dönem olan sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde meydana gelir. Kış mevsiminde batıdan gelen yüksek hava akımları alçalıp dağ sıralarına temas ettiğinden yağış yükselir. Bunun için Eylül'ün başlarında Alamut'ta ara sıra kış yağışlarını haber veren bulutlu sabahlar gözlenir. Bu bulutlar sonradan dağılır ama yağış potansiyellerini gösterirler. İstisnai bir gün olan 2 Eylül 1959'da Muallim Kilarya'daki hava sıcaklığı öğleden sonra 2 ile 5 saatleri arasında. 106 Fahrenheit'a yükselmiş. Görelin emse sabah 8'de %38, 1 saat sonra %16 civarında kalmıştır. Buna karşın Eylül boyunca yaşanan göreli nemin sabah 8 ortalaması %68, akşam 8 ortalaması %54 gibi oldukça yüksek oranlarla ulaşmıştır. Sıcaklık ortalamaları ise sabah 8 için 67 Fahrenheit, akşam 8 için ise 71 Fahrenheit olarak hesaplanmıştır. Bu sıcaklık oranları Tahran'daki 77 Fahrenheit ortalamasına yakındır. Ama yukarıdaki verilerde de görüldüğü gibi Rudbar'daki hava çöl iklimiyle karşılaştırılacak kadar nemlidir. Bunun yanında gece boyunca yaşanan en düşük sıcaklık 58 Fahrenheit olarak ölçülmüştür ve çiğ oluşması için gereken soğukluğa genellikle ulaşılır. Neticede gelen yoğunlaşma bitki yetişmesi için gereken nemi fazlasıyla sağlıyordu. Bu yüzden toprak örtüsünün çorak olması beklenen bir durum değildi. Andi yakınlarında birkaç izole ağaçtan oluşan düzlükse bu durumu çarpıcı bir şekilde gösteriyordu. Eğer bu ağaçlar her kuraklığa karşı durabiliyorlarsa neden etrafları çoraktı? Ayrıca köylerdeki bahçelerde ağaçlar sergilenir ama akarsu yatağı haricindeki yerlerin neredeyse tamamında çok az ağaç bulunur. Getirilebilecek tek açıklama, ağaçlardan elde edilen kerestelerin yapı malzemesi ve yakacak olarak bilinçsizce kullanılması ve ağaçların yeniden yetiştirilmesi için gereken özenin gösterilmemesiydi. Buna karşın etraftaki genel çoraklığa zıt olarak köylerdeki ağaçlara özenle bakılıyordu. Gazur Kuhan'daki mezarlıkta bulunan iki ceviz ağacı çok büyük bir alanı kaplıyorlardı ve belki de bir asırdan uzun bir süredir oradalardı. Ancak ağaçların çoğu ekonomik değeri ev yapımında kullanılmalarından gelen genç kavak ağaçlarıydı. Çok yaşlı olmayan ağaçlara düz ve ince gövdelerinden hemen çatı hem de Alamut'taki evlerin karakteristik bir parçası olan verandalar için mükemmel kuşak girişi çıktığından çok ihtiyaç duyuluyorlar. Köy gençleri vadinin üst tarafındaki köylerde buldukları gövdeleri omuzlarına alarak getiriyorlardı. Bu ağaca duyulan büyük ihtiyacın açık bir göstergesiydi. Çatı ve veranda yapımında kereste kullanılması hariç, temel yapı yöntemi balçık tuğlaların kullanılmasıydı. Bunlar bir akıntının yanında bulunan çamurluk bir bölgeden çıkarılıyor ve havayla temas edilip iyice sertleşmesi için aralıklarla dizilirdi. Bu yöntem Orta Doğu'nun genelinde uygulanan bir yöntemdi ve tuğla duvarlar balçıkla sıvanırdı. Alamut'taki tuğlalar elde edildikleri kırmızı miosen kum taşı konglomeradan kaynaklanan hafif kırmızı renkleriyle hemen ayırt edilir ve hem dışarısı hem de içerisi için kireç olarak kullanılabilirlerdi. Bu oligon, miosen, kireç taşının bölgedeki önemini gösteren başka bir örnektir. Ayrıca bu sıva kırmızı renk verdiğinden dekoratif amaçlarla da kullanılır. Hayvan yemi olan ot da Alamut'un daha kuru kısımlarında önemli bir tarımsal ögedir. Gerçekte büyük koyun ve keçi sürüleri yüksek dağ eğimlerinin sürülmeyecek kadar dik yerlerinde tutulur. Hayvanların sütlerinden genellikle yoğurt ve mast yapılır ve gübreleri yakacak olarak kullanılmak üzere yöredeki kadınlar tarafından kalıplar haline getirilir ve kuruması için dikkatlice dizilirdi. Yün elde eğrilir ve bazen halı dokunurdu. Bazen de dışarıdan ucuz elbiseler gelmediğinde elbise için kullanılırdı. Mastın dışındaki bir diğer başlıca ürünse ekmektir ve miosen ve dördüncü zaman konglomera terasları da dahil tüm arazilerde fazla çaba sarf etmeden ve az miktarda suyla yetiştirilebilen darı, buğday, arpa gibi tahıllardan elde edilebilir. Bundan kaynaklı Rudbar'da harman yerleri görüntünün çok doğal bir parçasıdır. Hasattan elde edilen saman ya da kışın hayvanların beslenmesi için depo edilir ve evlerin ayrı bir yerindeki bölümlere konur. tahıl ve hayvan otlatma üzerine kurulu bu kültürde sebze yetiştiriciliği unutulmuş gibidir. Tahıl, sulama yapılmayan bölgelerin esas ürünüydü. Sulama yapılan bölgelerle tezat bir durumdadır. Ağustos ayında pirinçlerin yeşillikleriyle donan bu bölgeler şir, kuğ, şahrak ve zavaraktakine benzer bir şekilde ana akıntının burada Alamut Rud'un kollarının birleştiği yerde suyun bol olduğu alüvyon bölgeleriyle sınırlıdır. Vadinin merkezi sayılabilecek Muallim Kilaya'daki pirinç yetiştirilen araziler önemli bir istisnadır. Bu merkez aynı zamanda hayvanların otlaması için dağlarında fazla miktarda otu da barındırır. Muallim Kilaya bu ikili rolüyle şüphesiz ki en öndedir. Çünkü çoğu köy ya da alçak arazileri sulayarak ürün yetiştirme konusunda ya da yakındaki dağlarda bulunan ot kaynaklarını kullanarak hayvancılık yapma konusunda uzlaşmışlardır. Yüksekteki köyler hayvansal ürünleri aşağıdaki köylerden gelen pirinçle değiştirirler. Bu köyler arası ticaretin Ubaç ve Adret eğimler arasındaki iklimsel farklılıklardan kaynaklandığı gayet açıktır. Adret köyleri ürünlerini erkenden alır ve Ubaç'takiler daha arpalarının olgunlaşmasını beklerken onlara yiyecek sağlarlar. Suyun çok azaldığı yaz ortası civarında da onlara borçlarını öderlerdi. Üstelik bu değişimler en temel gıdalar tarafından döner, iyi sulanan nehre yakın köyler dışarı satılan ürünleri üretirler, Andi fasulye üretimine yoğunlaşırken Şams Kilaya soğan üretimiyle daha ilgilidir. Yüksek bir köy olan Gazır Kağan'da bulunan küçük bir dere mısır üretimi yapılmasını sağlar. Burada da givesler yapılır. Bu ayakkabılar yükseklerde giyilmek için yün artıklarının sıkıca dokunmasıyla yapılırlar. Bu ayakkabılar Alamut'un her tarafına gönderilir ve takas edilip satılabilir. Fazla ilerlememiş topluluklara ait bu kendi kendine yetme zorunluluğu birçok köyde geçerli olduğundan bu küçük ölçekli değiş tokuşlar dikkate değerdir. Köylerin arasındaki uzak mesafelere rağmen bu birbirine bağımlılık durumu bir kural gibi görünmektedir. Vadideki bu çeşitlilik bölgeyi 20. yüzyılda önemli bir ekonomik birim haline getirmeye teşvik etmiştir. Ve sonradan gelişen herhangi bir bağımlılık ilişkisi ve özelleşme geleneksel hale gelebilmiştir. Belli ürünler, örneğin daha fazla pirinç alabilmek için Alamut'un ötesine gönderilebilirdi. Pirinç başlıca gıdalardan biri haline gelmiştir ve Alamut Vadisi sulama olanaklarının darlığı ve tahıl ve ot sebebiyle bozulmuş topraklar yüzünden pirinç de hala kendine yetebilecek konumda değildir. Kullanılan pirincin çoğu Gilan'daki Hazar kıyılarından katır yoluyla ithal edilir. Alamut ve Gilan arasında Alamut için daha belirgin özel bir ilişki vardır. Görece yoğun nüfus yapısıyla Alamut, Gilan'da yazın başlarında yapılan pirinç hasatı için ciddi bir emek gücü sağlar. Alamut'taki güz hasatıyla bahardaki mısır ekimi arasındaki boş zamanda pirinç hasatı yapıldığından, Gilan'daki pirinç hasatıyla ve Alamut'taki mısır hasatının birbirini tamamlayan zamanlamaları oldukça önemlidir. Bu yüzden Gilan fazla verimli olmayan Alamut tarlalarının minimum üretim yaptığı yazın zor dönemlerinde gelir sağlar. Bu noktalardan bakıldığında Alamut'un bugünkü bağımlılık durumunun kendi sınırlarını aştığı rahatlıkla görülebilir. Geçmiş yüzyıllardaki haşhaşi hareketinin gücünden kaynaklanan olağanüstü kendine yetme durumundan çok uzaklaşılmıştır. O zamanlar Rud Barı ekonomik açıdan yeterli bir birim haline getirmek için tarımsal potansiyel dağ eğimlerinden vadi taraçalarına ve alüvyon yelpazelerine her yerde geliştirilmiş ve vadinin doğal olanakları sonuna kadar zorlanmıştır. Ancak günümüzde Alamut'ta kullanılan giysilerin temel gıdalardan biri olan pirincin çoğu dışarıdan gelmektedir. Giyilen elbiselerin çoğu dışarıdandır ve pirinç de Hazar'dan ithal edilmektedir. dahası bu ihtiyaç kollarının her biri belli bir insan gücünü de gerektirir. Ama Hazar göçü mevsimlikten ve pirinç hasatına bağlı olarak belli bir denge tutturulmuş durumdayken, Tahran'daki imalathanelere yapılan göç çoğu kez kalıcıdır. Tahran'a yapılan göçün askerlik, ki gençler askerden döndüklerinde köy yaşamı sıkıcı gelir ve Tahran'daki ekonomik hayatın canlılığı gibi nedenleri vardır. Köylüler toprak sahiplerinin elde ettikleri karların büyük kısmını köye değil de Tahran'daki ekonomik hayata harcandığının kesin olarak farkındadırlar. Köylülerin kendi topraklarına sahip oldukları Gazur Khan bir istisnadır. Böylece köyü terk etmek için çifte eğilim duyulur. Kırsal yaşamın gittikçe azalan gönenci ve başkentte günden güne artan refah. Tahran'ın ekonomik ve sosyal çekiciliği tüm İran'da açıkça hissedilmektedir. Bununla birlikte başkentten yalnızca 120 kilometre uzaklıktaki yalıtılmış bir topluluk üzerindeki etkilerini gözlemlemek ilginçti. Günümüzün Alamut'unda kendi kendine yetme bilinci neredeyse sıfırdır. Ve her evde vadinin ötesindeki dünyada üretilen çok sayıda eşya vardır. Aslına bakılırsa dış dünya ile yapılan ticaret, Alamut'u farklı kılan tek özelliğin onun eşsiz kaleleri olduğu gerçeğini akıllara sokarken, Alamut dış dünyaya ve Tahran'daki zenginliklere gıptayla bakmaya devam etmiştir. Ancak buralarda yaşayan hiç kimse Tahran'da görünenin altındaki gerçeğin, nüfusu azalan yalıtılmış köylük bölgelerdekine benzer bir sürü trajediyle dolu olduğunu görememektedir. Ek 3. Haşhaşiler zamanındaki İran çanak çömleği. Yazan Ralph Pinder Wilson. Hasan Sabah ve yandaşlarının Mazanderan dağlarına yerleşmeye çalıştıkları zamanlarda Selçuklu sultanları İran'da toplumsal refah açısından bir ilerleme başlatmıştı. Ticari ve endüstriyel canlanışa mimarlık ve diğer sanat dallarındaki gelişmeler de eşlik ediyordu. Yeni dini alışkanlıklar yeni tip yapılara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştu. Bu tip yapılara örnek olarak Selçukluların inandığı süni inancının kurallarının ve teolojik bilgilerin öğretildiği medreseler örnek gösterilebilir. Artan refahla birlikte sanatçılara ve zanaatkarlara hamilik edecek zengin insanlar da ortaya çıkıyordu. 12. yüzyılın genel akışında süsleme sanatlarının özellikle de çanak çömlek, tekstil ve metal işlerinin en olgun seviyelerine ulaştığını görürüz. Ve süsleme alanındaki bu gelişmeler Pers sanatının daha sonraki aşamalarını da etkilemiştir. Selçuklu süsleme sanatlarındaki gelişmeler önceki Müslüman sanatçı ve zanaatkar nesillerinin etkilerini de taşır. Zira İran milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren kendi sanatsal gelişimini sağlayan bir ülkeydi. İslam dininin bu sanat dalının yaratıcılığına tanıdığı alanın sınırlarını belirlemek kolay değildi. Bununla birlikte İslam sanatının katı özelliklerinin ana nedeninin dini inançların kendisi olduğu söylenebilir. Ortodoks İslam anlayışı insanların suretlerinin çizilmesini yasakladığından Müslüman sanatçılar yapıları ve objeleri süslemeye yönelmişlerdir. Dini yapı yaşayan canlıların insan ya da hayvan resmedilmesini kesinlikle yasaklamıştı. Süsleme sanatı çiçek figürlerinin yoğun olarak kullanıldığı geometrik ve soyut bir modellemeye daraltılmıştı. Bu modeller çoğunlukla Arap yazısı kullanılarak yaratılmışlardı ve dini içerikliydiler. Selçuklu döneminde İranlı sanatçılar renk ve çizginin muhteşem kompozisyonlarını ortaya çıkarmışlardır. Bu kompozisyonlarda bileşenler farklı sayılarda ve çeşitlerde olabilir ama eserlerin bütünlüğünde bir harmoni vardı. Çanak çömleklerdeki tasarım her zaman kap formuna uygundur. Sanatçılar yaptıkları çanak çömleğin yüzeyini her biri bir diğerine karşıt bir görüntü oluşturan ve kabın bir yönünü belli eden şerit yuvarlaklık ve kabartmalara bölmüşlerdir. Arap yazısından süsleri ve yıldız ve ağ gibi geometrik figürleri saymazsak, hayvanlara, kuşlara ya da insanlara eğilmişlerdir. Bu figürleri tanınabilir bir manzaradan çok biçimlendirilmiş kıvrımlı bir alana yerleştirirler. Bazen sanatçılar dairesel, küfik ya da nakşi el yazısıyla bir ya da daha fazla Arapça şerit işlemişlerdir. Bu yazı türleri İran şairinin aksine dinsel bir içeriğin simgeleri olarak değerlendirilebilirler.